Siz bir eve gittiğiniz zaman misafir olarak o ev sahibinin size gösterdiği yerde oturmanızı gerektirir. Bir yere gittiğiniz zaman oranın düzenine ayak uydurmanızı gerektirir güzel hanım. Eğer siz kendi kafanızdan oradaki düzeni bozmaya kalkarsanız güzel ahlakla uymuş olmazsınız. Güzel ahlak haklıya hakkını vermeyi gerektirir. Peki yeryüzü kimindir ki Allah'ın kainatında ve kullar kimin kullarıdır ki Allah'ın kullarına Allah'ın istemediği şekilde idari sistemler koyuyorlar. Bu güzel ahlaksızlıktır. Yani güzel ahlaka uymamaktır. Allah'ın hakimiyetini tesis etmek isteyen Müslümanlar ahlakın gereğini yapmış olurlar. Çünkü madem ki kainat Allah'ın kainatıdır, madem ki kullar Allah'ın kullarıdırlar, öyleyse Allah'ın kainatında Allah'ın kullarına Allah'ın istemediği şekilde bir idare sistem koymak, güzel ahlaka uymamak demektir. Güzel ahlakı herkes bir başka açıdan ele alabilir. Ben de bu şekilde ele alıyorum. Müslümanların tesis etmek istediği nizam, güzel ahlakın gerektirdiği bir nizamdır. Güzel ahlak aynı zamanda akıllı olmayı insana emreder. Akıllı olan insan düşünür ve Allah'tan daha iyi kimsenin bilemeyeceğini anlar. Güzel ahlak insana bunu söyler. Hakkıya hakkını teslim etmeyi söyler. Bir uçağı en iyi bilen, onu yapan mühendisi isen onun tamiratının nasıl olması gerektiğini, nasıl inmesi, nasıl kaldırılması gerektiğini, nereye benzin, nereye yağ konulması gerektiğini en iyi onu yapan mühendisi biliyor isen, aynı şekilde insanların da ne şekilde idare edilmesi gerektiğini, insan kadar kompleks ve karışık bir varlığın hangi şekilde idare edilmesi gerektiğini elbette ki onu yapan mühendisi yani Allah bilecektir. Güzel ahlak, akıl insana bunu söylüyor. Güzel ahlak, Allah Resulü'nün ifadesiyle iyi huylu olmak demektir. İnsanların anlaşamadığı kişide hayır yoktur diyor Peygamberimiz. Eğer bir insanla herkes anlaşamıyorsa adamda bir problem var demektir. Onun ahlakında bir eksiklik var demektir. Sa'd bin Hişam radıyallahu anh'dan gelen bir rivayete göre İmam Müslim'in naklettiği ve İmam Ahmet'in Müsned'ine naklettiği bir rivayette Ayşe validemize soruyorlar. Ey müminler annesi, Resulullah'ın ahlakını bize tarif eder misin? Onun ahlakı nasıldı? O da diyor ki, siz Kur'an okumuyor musunuz? Evet okuyoruz diyorlar. İşte ahlakı Kur'an ahlakıydı diyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıştı. Kur'an'ın ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın daima takip ettiği kanunlar nizamıdır. Aynı şekilde Allah Resulü de Rabbinin ahlakıyla, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmıştı. Allah Azze ve Celle bazen öfkelenir, gazap eder Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin ettiği gibi. 70 sene çölde gezdirir onları, deli gibi, divane gibi, şu şehre girin denildiği zaman girmediler, korktular. Orada cebbar bir kavim var dediler ya Musa, biz oraya giremeyiz ancak onları oradan çıkartarsa sonra girebiliriz. Allah ahlakının gereği olarak onları azap etti. Allah Resulü de Rabbinin ahlakıyla ahlaklanmış bir insan olarak, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmış bir insan olarak o da bazen azap etmiştir. Fakat yine Allah Azze ve Celle'nin ahlakı, rahmeti, azabını geçmiştir. Efendimiz de aynı şekilde rahmeti kazasını geçmiştir. Daima insanlar affetmiştir. Affedilmemesi gereken insan sayısı azdır kainatta. İnsanlara karşı yumuşak muamelede bulunmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Enes daha küçük bir çocuk idi. Annesi getirdi onu peygamberimize teslim etti. Dedi ki ya Resulallah ben isterim ki çocuğum sen hizmetçin olsun. Sana hizmet etsin. Efendimiz de kabul etti. Daha çocuktu Enes. Fakat Efendimiz yanından ayrılmıyordu, onun hizmetini görüyordu. Fakat Enes bin Malik diyor ki, ben Resulullah'a 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Bana bir defa bile neden böyle yaptın demedi. Bana bir defa bile neden böyle yapmadın da demedi. Resulullah kadar insanların yumuşağını görmedim. Resulullah'ın elinin içi kadar yumuşak bir el görmedim. Hiçbir zaman bana neden böyle yaptın veya neden böyle yapmadın demedi. Bir defasında bana şöyle yap demişti. Fakat ben çocuktum, gittim oynamaya başladım, yapmadım. Biraz sonra Efendimiz yanıma geldi ve beni kucakladı. Haydi git artık söylediğimi yap dedi. Allah Resulü'nün rahmeti azabını geçmişti, Rabbi gibi. Fakat bugün kendimize bakıyorum şöyle. Bizde bazen rahmetin zerresi kalmıyor. Kazabımız ise göklere çıkıyor. Halbuki Allah kadar hak sahibi değiliz insanlar üzerinde. Resulullah kadar hakkımız yok insanlar üzerinde. Halbuki o insanları affedebiliyor. Allah Resulü'nün ahlakının güzel olmasının sebebi neydi? Çünkü o cehennemi görüyordu. Eğer insanlara güzel muamele yapmasaydı, insanlar onun yüzünden cehennemlik olabilirler. Bazen belki başınıza gelmiştir. Bir insana kızarsınız, sonra pişman olursunuz. Gönlünü almak istersiniz. Neden? Belki sizin yüzünüzden günaha girer diye. Belki size güzel, size kızar da gider, çeker gider, belki ehli dünyanın içine karışır. İnsanların iman etmesini isteyen insanlar merhametli olurlar. Bir bedevi geldi Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, ya Muhammed sana Allah'ın verdiklerinden bana da versene. Allah sana ganimetlerden veriyor, sen neden bana veriyorsun? Sanki bir alacağı varmış gibi. Halbuki zaten Efendimiz dağıtıyordu bütün ganimetleri. Enfal suresinde ganimetler Allah'ın ve Resulü'nündür buyuruyor. Ganimetten soruyorlar ey Resulüm de ki ganimetler Allah'ın ve Resulü'nündür. Daha sonraki gelen ayetlerde ise ganimetlerin beşte biri Allah'ın ve Resulü'nündür. Ve yetimlerindir, miskinlerindir, yolcularındır. Allah Azze ve Celle Resulü'nü insanlara muhtaç etmemek için, onların zekatıyla geçilmesin diye. Bu aynı zamanda bugünkü Müslümanlara bir örnektir. Her ne kadar Resulullah'a ve Ehl-i Beytine zekat almak haram ise de, onun dışındaki diğer insanlara fakir oldukları zaman zekat almak caiz ise de, fakat yine de insanların zekat ile geçinmeleri hoş görünmemiştir Allah tarafından ve Resulü'nün zekat ile geçinmesini istememiştir. Bir iş güç yapamıyor tabi Peygamberimiz, zaten işi başından aşkın. Fakat Allah Azze ve Celle onu ganimetin beşte birinin beşte biriyle geçindiriyordu. Fakat Efendimiz onunla iktifa etmek, onunla iktifa edebilirdi. Beşte birin beşte bir büyük bir rakamdır. 25'te biri yani ganimetlerin. Fakat ne zaman ganimet gelseydi Efendimiz onları dağıtıyordu insanlara. Peygamberin evi ne kadar güzeldir demesinler. Peygamberin evinde her şey var demesinler. Eğer onun evinde her şey olursa ben insanlara nasıl sabredin diyeceğim. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Hazreti Ali'ye bir adam geliyor. Diyor ki ey Emre Müminin, benim bir kardeşim var. Kendisini helak ediyor. Güzel giyinmiyor, güzel yemiyor, içmiyor, ailesini terk ediyor. Allah'a kulluk yaptığını zannediyor bu şekilde. Onunla bir konuş da bu huyundan vazgeçsin. Ali radıyallahu anh çağır onu diyor. Onu çağırıyorlar. Diyor ki neden böyle giyiniyorsun? Neden böyle yiyorsun? Neden üzerinde yamalıklar var? Allah'ın sana verdiği nimetlerden hesaba çekeceğinden mi korkuyorsun? Öyle mi zannediyorsun? Daha çok yemek yersen, daha çok güzel giyinirsen Allah sana hesaba çeker. Ondan mı korkuyorsun? Bu adamı epeyce azarladı. Adam hayretler içerisinde kaldı. Dedi ki ey Emre Müminin, vallahi ben seni kendime örnek almıştım. Senin halin benden daha kötü ey Emre Müminin. Benim üzerimde bir tane yamalık varsa seninkinde iki tane var. Bende iki tane varsa sende dört tane var. Ben seni kendime örnek almıştım. Ey Emre Müminin, senden bunları söylüyorsun. Başkaları söylüyor, bari sen söyleme. Ben senin gibi olmaya çalışmıştım. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, onun cevabından daha enteresan ve daha garip bir cevap veriyor. Ben diyor Emre Müminin'im ya sen kimsin? Ben bütün bir ümmet Muhammed'in başında olan bir insanım. Ve sen kimsin? Sen normal halktan bir insansın. Sen ye iç, giy. Allah'ın sana hesaba çekeceğini zannetme. Benim ümmetim içerisinde, insanların içerisinde fakir insanlar var. Onlara nasıl sabredin diyeceğim. Ben binalarda oturursam, ben her türlü güzel yemeği yersem, ben çok maaş alırsam, ben insanların nasıl sabredin diyeceğim. Bu insanların içerisinde her türlü fakir insan var. Ama sen kimsin? Sen halktan bir insansın sadece. Sen ye iç, keyfine bak diyor. Asr-ı saadette halifelerin anlayışına bakınız. Şimdiki anlayışa bakınız. Şimdi ben başbakan ya sen kimsin diyorlar. Hatta biz bile bunu söylüyoruz. O adam başbakan, o adam bakan, o adam milletvekili ya sen kimsin? Tabii ki onun Mercedes'lerde gezmesi normaldir. Anlayışımız tam tersine dönmüştür. Tam tersine dönmüşüz. Fakat Allah Resulü ve ashabı böyle değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bedeli geliyor kendisine diyor sana Allah'ın verdiklerini bana versene ya Muhammed. Ve o kadar onu sarsıyor ki Efendimizin üzerinde kıldan yapılmış bir hırka var. Boynuna sürtmekten boynu kıpkırmızı oluyor. Ashab-ı kiram adamı dövmeye kalkıyorlar. Sen ne kadar saygısız bir adamsın, sanki ondan alacağın varmış gibi böyle istiyorsun. Alacağı olan bir insan bile bu şekilde istemez. Efendimiz ona bir şeyler veriyor. Benden memnun musun buyuruyor. Hayır diyor, vallahi senden memnun değilim ya Muhammed. Bana az verdin. Efendimiz, ben diyor eve gidiyorum, sen de gel. Sana biraz daha bir şeyler ikram edeyim önden. Adam eve geliyor. Efendimiz ona bir şeyler daha ikram ediyor. Sonra adama soruyor, benden memnun musun şu anda? Adam evet diyor. Efendimiz buyuruyor ki, seni öyle tanımasınlar. Allah Resulü'ne karşı gelen saygısız bir sokar seni tanımasınlar. Git biraz evvel o sözü söylediğin yerden bu sözleri söyle. Benim hakkımda iyi düşündüğünü onların yanında ifade et ki seni öyle tanımasınlar. Allah Resulü'ndeki merhamete bakınız. Onun kötü tanınmasını bile tahammül edemiyor. Adam gidiyor orada mescitte yine o insanların yanında aynı sözleri söylüyor. Ben diyor Resulullah'tan memnunum. Allah onu sizlere bağışlasın diyor. Efendimiz geliyor ve diyor ki sizinle benim halim şuna benzer. Bir insan devesini kaybetmiş. Çölde devesinin elinden kaçılmış. Ve insanlar onun peşinden koşuyorlar. Fakat insanların devenin peşinden koşmaları devenin hızını arttırıyor sadece. Halbuki devenin sahibi ise yerden bir tutam ot alıyor. Ve devesini çağırıyor. İşte ben o yerden bir tutam ot alan devesini çağıran kişiyim. Ve sizler de kovalayanlarsınız. Eğer size bıraksaydım o adamı, adamı dövseydiniz, o adam dinden çıkar giderdi. Allah Resulü'ndeki merhamete bakınız. Kendisi eğer insanlara karşı sert olursa kendi yüzünden insanların kafir olmasından korkuyor. Bir de kendimize bakıyoruz. Bir de kendimize bakıyoruz. Bazen insanların bizim yüzümüzden, dinden, imandan uzaklaşmasından hiç korkmuyoruz. Üç kuruşluk bir hakkımız var ise o hakkımızı sonuna kadar alıncaya kadar üzerine gidiyoruz. Belki haklı olabiliriz. Fakat belki bizim yüzümüzden bunlar nasıl Müslümandırlar? Bir de cömertlikten bahsederler. Demesin. bizim yüzümüzden dinden imandan soğumasın diye hiç insanlar affetmiyoruz. Ondan sonra da Allah Resulü bizim için örnektir buyuruyoruz. Halbuki evet, gerçekten bizim için örnektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ifadesiyle وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ey Resulüm, sen büyük bir ahlak üzerindesin. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Resulüm bu şekilde övüyor. Ey Resulüm, sen büyük bir ahlak üzerindesin. Alemlerin Rabbi olan Allah bir insanı övüyor. Bu kadar büyük bir ifadeyle övüyor. Sen büyük bir ahlak üzerindesin. Nedir Allah Resulü'nün ahlakı? İşte buna benzer ahlaklardır. Zeyd bin Sune radıyallahu anh, önceleri Yahudiydi. Efendimiz'i merak ediyor. Ve acaba diyor, peygamber midir değil midir? Geliyor peygamberimizin yanına, ona bakıyor. Yahudiler peygamber beklerlerdi zaten. Müşriklere karşı, kutperestlere karşı bir peygamber beklentisi içindeydiler. Peygamberimiz gönderilmeden evvel bunun bir sürü alametleri belirmişti. Bu Yahudi de işte onlardan birisi. Bir peygamber bekliyorlar. Acaba bu peygamber o peygamber midir? Ahir zaman peygamberi midir? Geliyor peygamberimizin yanına. Ona bakıyor. Ve onda Tevrat'taki bütün sıfatları görüyor. Kur'an'ın ifadesiyle onlar o peygamberi kendi oğulları gibi tanırlar. Hatta daha da fazlasıyla. Onlar o peygamberi çok iyi tanırlar. Onun sıfatları çok iyi bilirler. Çünkü Tevrat'ta onlardan bahsedilmiştir. Abdullah İbn-i Selam'a soruyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Diyor, ey Abdullah, Allah Kur'an'da böyle buyuruyor. Onlar peygamberi çok iyi tanırlar. Kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Hakikaten tanır mıydınız? Nasıl tanırdınız? Nasıl tanırdınız onun peygamber olduğunu? Abdullah İbn-i Selam eski bir Yahudi'ydi. Ve Yahudilerin alimlerinden. Evet diyor, ey Emre Müminin. Vallahi biz Allah'a Resulü'nü öyle bir tanırdık ki kendi oğlumuzdan bile iyi tanırdık. Çünkü insan kendi oğlundan şüphe edebilir. Olur ki benden değildir. %1, %1, %1,000,000'da ihtimal de olsa böyle bir ihtimal vardır. Kadınlardan ve erkeklerden yalan söyleyenler olabilir. Halbuki Musa yalan söyler mi ya Ömer? Musa yalan söyler mi? Allah yalan söyler mi? Bir kadının yalan söyleme ihtimali milyarda bir bile olsa vardır. Ama Allah'ın yalan söyleme ihtimali var mıdır? Musa'nın yalan söyleme ihtimali var mıdır ya Ömer? İşte Allah ve Musa bize Tevrat'ta ve Musa'nın diliyle ahir zaman peygamberin sıfatlarını bahsetmişti. Biz oradan tanıyorduk. İşte Zeyd bin Sühne radıyallahu anh da peygamberi tanımak istiyor. Ve geliyor peygamberimizi seyrediyor. Onda bütün sıfatlarını görüyor. Yalnız iki sıfatı görmüyor. Çünkü öyle bir olay daha gerçekleşmemiş. Peygamber olan insanlar rahmet sahibi olurlar. Merhametli olurlar. Ve peygamber olan insanlar kendilerine karşı cahillik yapan insanlara karşı yumuşak davranırlar. Onların cahilliklerine uymazlar. Bu ikisini göremiyor. Ve o sırada bir adam geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, Hazreti Ali'nin de yanında olduğu bir sıradan. Ya Resulallah diyor, benim köyümde birkaç adamım var. Ben bu insanlara, eğer Müslüman olursanız Allah size zenginlik verecektir demiştim. Fakat tam aksine kıtlık başladı ya Resulallah. Ben onların dünya menfaatine çağırmıştım. Onlar da bu yüzden İslam'a girmişlerdi. Halbuki şimdi kıtlık oldu, tam tersine hiçbir şeylere kalmadı. Korkarım ki dünya menfaati için İslam'a girenler yine dünya menfaati için İslam'dan çıkarlar. Onlara mümkün değil midir ki biraz mal yardım yapsan ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yandaki kimselere bakıyor. Bir şeyler kaldı mı manasında onların gözlerine bakıyor. Onlar da diyorlar ki vallahi bir şey kalmadı ya Resulallah. O sırada Uzeyd adındaki Yahudi diyor ki ya Muhammed diyor eğer istersen sana borç para verebilirim. Selam akdi ile sen diyor filan kimselerin hurmalıklarından bir kısmını bana hurmalar olduğu zaman geri vermek üzere bana söz verirsin, ben de sana bir miktar para veririm. Buna selam akdi denir. Mal veresiye, mal peşin, para peşin mal daha sonra verilmek üzere yapılan akit. Böyle bir akit caizdir İslam'da. Efendimiz buyuruyor ki herhangi bir kimsenin bahçesi üzerine anlaşma olmaz diyor. Çünkü olabilir ki o bahçe mal vermez. Ürün vermez bu sene. Fakat diyor seninle belirli bir ersaf üzerinde, belirli bir kalite üzerinde ve belirli bir kilo üzerinde anlaşırız. Ve sana bana bir miktar para verirsin onun karşılığında şimdiden. Olur diyor. Kabul ediyor. Sonra 80 miskal kadar altın veriyor Peygamberimize. Efendimiz de onu gönderiyor. Al diyor götür bunu o kimselere ver. Kıtlık yüzünden dinden dönmesinler. Burada aynı zamanda Müslümanların ne şekilde tebliğ yapmaları gerektiğini de anlamış oluyoruz. Eğer Müslümanlar dünya menfaatine çağırırlarsa insanları o dünya menfaati de ellerine geçmediği zaman geri dinden dönebilirler. İslam hakim olursa uzaya çıkacaksınız. Hadi çıkamadılar. İslam hakim olursa ülkeniz ayaklaşsın hiç kalmayacak. İslam hakim olursa terör tamamen bitecek. İslam hakim olursa her şey dört dörtlük olacak. Hepinizin altında üç tane tahtı, dört tane ev olacak. Bu şekilde insanlar İslam'a çağırırsanız onlar da gerçekleşmediği zaman o insanlar geldikleri gibi geri gidebilirler. Fakat Efendimiz o adama bir şey demiyor. Çünkü o adam İslam'ı bilmiyor. Bildiği kadarıyla İslam'ı anlatmış. Ve o altınları götür o adamlara dağıt buyuruyor. Fakat Zeyd'in asıl niyeti Peygamberimizi tanımaktır. Onun ahlakını iyice anlamaktır. Ve mahsus vakti saati gelmeden evvel birkaç gün evvelden Efendimizin borcunu ödemesi günü gelmeden evvel geliyor Efendimiz'e diyor ki ya Muhammed diyor siz Abdülmuttalip oğulları hep böylesiniz zaten. Hiçbir zaman vaktinde ödemezsiniz borcunuzu. Hep böyle yaparsınız. Yanımda Ebu Bekir, Ömer ve Osman var radıyallahu anhum. Bir baktım diyor Ömer'in başında gözleri mekik gibi dönmeye başladı. Ve bana dedi ki ey Allah'ın düşmanı sen benim yanımda Allah Resulü'ne böyle hakaret mi ediyorsun? Vallahi senin boynunu şu anda vurabilirim. Efendimiz buyurdu ki ya Ömer ona öyle demen gerekmezdi. Bana borcunu ödeme vaktin geldi mi ya Resulallah? Gelmişse borcunu öde artık ya Resulallah demen gerekirdi. Ona da biraz daha sabırlı olsan, biraz daha güzelce borcunu istesen, alacağını istesen demen gerekirdi ya Ömer. Ve ya Ömer adamı korkuttun. Ona borcumuzu öde ve üzerinde 20 miskal daha fazlasıyla ver. Çünkü adamı korkuttuğun için onun kefareti olarak bunu vermemiz gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh adamı götürüyor. Adama veriyor borcunu. Ondan sonra bir miktar da fazla veriyor. Zeyd, Yahudi Zeyd diyor ki bu fazla olan nedendir? Ben diyor seni korkuttum biraz evvel. Onun için Allah Resulü bana böyle emretti. Zeyd diyor ki vallahi ya Ömer ben ona baktığım zaman onda bir peygamberde olması gereken tüm sıfatları görmüştüm. Fakat iki sıfatı görmemiştim. İşte o iki sıfat da gerçekten onda var mıdır yok mudur diye merak ettiğim için ona mahsus böyle yapmıştım. Borç verdim ve vadesi gelmeden evvel gittim böyle ona tahkir ettim. Ve şu anda anladım ki o Allah'ın Resulüdür. Benim gibi bir insan geldi ona bir cahillik yaptı. Fakat cahille cahillikle cevap vermedi Allah Resulü. Peygamberler böyle olurlar. Sen şahit ol diye Ömer o Allah'a Resulüdür ve Allah'tan başka ilah da yoktur. Ve dedi ki, ben Yahudilerin içerisinde mal en çok olan kimselerden ve şu andan itibaren malın yarısını ümmeti Muhammed'e dağıtıyorum ya Ömer. Ömer radıyallahu anh da dedi ki, ümmeti Muhammed deme. Çünkü hepsine vermeye gücün yetmez. Onlar bir kısmına da sadece. O da bir kısmına dedi. Ve bu şekilde Zeyd-i Resulü'ne İslam'a girmiş oldu. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır diyor Allah-u Teala. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Allah'ın Resulü'nde sizler için güzel bir örnek vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Kimler için güzel bir örnek vardır? Allah'ın rızasını isteyen ve ahireti isteyen ve zekara Allah'a kesira ve Allah'ı çok zikreden kimseler için o Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı buydu. İnsanlar eğer akın akın İslam'a girdilerse bu ahlakın sayesinde İslam'a girdiler. Yoksa sadece konuşmakla insanları İslam'a çağıramazsınız. Ahlakımızı değiştirmediğimiz müddetçe insanları İslam'a çağıramayız. İnsanlar bizden daha güzel bir ahlaka sahip ise biz onları nasıl çağıracağız? Ben yüce ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor Peygamberimiz. Evet, Peygamberimizin gönderilme gayesini biliyoruz. Bu gönderilme gayesi içerisinde yeryüzündeki bütün saltanatları yıkmak da vardı. İran'ın saltanatını yıkmak da vardı. Bizans'ın saltanatını yıkmak da vardı. Bütün yeryüzündeki süper güçlerin saltanatını yıkmak da vardı. Fakat onun dersin başında söylemiştim. Bütün yeryüzündeki kafir sultanların yıkılması güzel ahlakın gereğidir. Güzel ahlaklı insanlar hak sahibine hakkı teslim ederler. Allah'ın kainatını Allah'a teslim ederler. Allah'ın kullarında Allah'ın hükmetmesi için Allah'ı yargıç makamına koyarlar. Allah'ı sanık makamına koymak isteyenler, Allah'ı avukat makamına koymak isteyenler, savcı makamına koymak isteyenler engel olurlar. Bu güzel ahlakın gereğidir. Bir adam geldi Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah, Efendimiz'in ön tarafından geldi. Arapların böyle adetleri vardır. Ön tarafından gelir sorar. Cevap onu mutmain etmezse sağ tarafından gelir sorar. Yine mutmain olmazsa sol tarafından gelir sorar. Yine olmazsa arkadan gelir sorar. Bir bedevi geldi Efendimiz'e dedi ki din nedir ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki iyi huylu olmaktır. Adam sağ tarafından geldi Peygamberimizin din nedir ya Resulallah dedi. Efendimizin iyi huylu olmaktır, iyi ahlaklı olmaktır buyurdu. Adam bu sefer sol taraftan geldi. Din nedir ya Resulallah dedi. Efendimiz buyurdu ki anlamıyor musun? Öfkelenmemektir. Yani senin bu usanç verici tavırlarına karşı bile sabır gösterebilmektir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi yüzünden insanların dinden çıkmasını istemiyordu. Bugün etrafınızda İslam'ı tebliğ etmeniz gereken bir sürü insan var. Bu insanları nasıl çağırıyorsunuz İslam'a? Adaletinizle insanları İslam'a çağırabiliyor musunuz? Allah Resulü'nün terbiyesinden geçmiş olan Hazreti Ali radıyallahu anh ve ashabı insanları adaletleriyle İslam'a çağırıyorlardı. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh çarşıya çıktı. Çarşıda bir Yahudinin zırhlı bir gömleği sattığını gördüm. Ve baktı ki kendi gömleği, günlerden beri aradığı ve bulamadığı gömlek. Dedi ki Yahudi'ye, bu benim gömleğimdir. Yahudi inkar etti. Hayır dedi, bu benim gömleğim. O zaman dedi, yürü Müslümanların kadısına gidelim. Kadı Şürey. Bu olay Hazreti Ali'nin halifeliği sırasında oluyor. Kadı Şüreyh'i de kendisi tayin etmiştir. Onun yanına gidiyorlar. Hadı Şüreyh'e diyor ki Emir el-Müminin Ali radıyallahu anh, ey kadı diyor, bu gömlek, bu zırhlı gömlek benimdir. Günlerden beri arıyorum fakat şimdi buldum. Kadı Şüreyh Yahudi'ye soruyor, bu gömlek diyor kimindir? Vallahi diyor Yahudi, ben Emir el-Müminin Ali yalan söylüyor demiyorum. Fakat diyor bu gömlek benimdir. Bunun üzerine kadı dönüyor İmam Ali'ye, halifesi aynı zamanda. Diyor ki ey Emir el-Müminin, şahidin var mıdır? O da diyor ki bir rivayete göre şahidim yok. Bir rivayete göre de Hasan var diyor. O da Hasan'ın şahit olarak söylüyor. Kadı Şüreyh diyor ki oğlum şahit olmaz ey Emir el-Müminin. İmam Ali radıyallahu anh diyor ki sen Hasan'ın şahitliğini kabul etmiyor musun? Halbuki Hasan ve Hüseyin cennetin, cennetteki gençler efendilerindendir. Allah Resulü böyle buyurmuyor mu? Evet diyor ben kabul ediyorum. Fakat ben bunu senden öğrenmedim ey Emir el-Müminin. Sen bana bunu öğretmiştin. Çocuk ana babasına şahitlik yapamaz. Bunun üzerine İmam Ali radıyallahu anh gülüyor. Doğru hüküm verdin diyor. Ve vazgeçiyor davasından. Bunu görünce işte Yahudi diyor ki vallahi ya ey Emir el-Müminin bu gömlek senindir. Ben bu gömleği sana satmıştım birkaç gün evvel. Sen bu zırhlı gömleği devenin üzerine koydun. Ve deven üzerinden düştü, ben de onu gördüm ve aldım. Bu gömlek senindir diyor. Ve ben diyor böyle bir adalete hayran kaldım. Müslümanların imamı, koskoca devlet başkanıyla bir insan, herhangi bir insan, bir Yahudi bile olsa mahkemeye düşüyor ve mahkemede o devlet başkanının tayin etmiş olduğu hakim onun aleyhine hüküm verebiliyor. Hem de o haklı olduğu halde, yalan söyleyecek bir insan olmadığı halde ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Böyle bir adalet ancak peygamberlerde olur. Böyle bir adalet ancak peygamberlerin, gerçek peygamberlerin eğitiminden geçen insanlarda olur. İnsanların İslam'a girmesi buna benzer yollar da olmuyor. İnsanlar öyle kolay kolay İslam'a girmiyorlar, ahlakla İslam'a giriyorlar. Ahlakımızı güzelleştirmediğimiz müddetçe, cimriliğimizi atmadığımız müddetçe, korkaklığımızı atmadığımız müddetçe, insanlara yardımcı olmadığımız müddetçe hiçbir zaman başarılı olamayacağız. Çok namaz kılmakla giremezsiniz cennete. Fakat belki bir Müslümanın veya bir insanın işini görmekle girebilirsiniz. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün itikafa girmiş mescitten. Ramazanın son 10 gününde itikaf yapmak sünnettir. Her ne kadar bugün camilerimiz buna müsait değilse de, itikafa girmek isteyen insanlar için bir hazırlık yapılmıyorsa da, fakat böyle bir sünnet var terk edilmiş de olsa. İbn Abbas itikafa giriyor ve bir adam geliyor. Bakıyor ki adam üzgün, perişan bir vaziyetten. İbn Abbas diyor ki neden üzgünsün? Başına bir şey mi geldi? Adam diyor ki ey Resulullah'ın amcasının oğlu, bir adama borcum vardı, günü geldi, günü yaklaştı, ben fakat ödeyecek durumum yok. Onu düşünüyorum, onun verdiği ızdırap içerisindeyim. Onunla konuşmamı ister misin diyor İbn Abbas. Sen bilirsin diyor adam. Hemen çıkıveriyor camiden. Fakat camiden çıkınca itikaf bozulur. Zaruri bir ihtiyaç dışında gusletmek gibi, abdest almak gibi, buna benzer bir zaruri ihtiyaç dışında çıkınca abdest, itikaf bozulur. Adam diyor ki, ey Allah'ın Resulü'nün amcasının oğlu, itikafta olduğunu unuttun mu yoksa? Hayır diyor, unutmadım. Fakat Allah Resulü'nün kabrini göstererek, şu kabrin sahibini şöyle derken işitmiştim. Bir Müslüman, Allah için bir gün itikafa girerse, Allah onunla cehennem arasına 4 tane hendek koyar. Her bir hendeğin arası da doğuyla batı kadar uzaktır. Bir gün itikafa giren insana böyle bir mükafat verilir. Fakat bir Müslümanın işini gören, onun işinde yardımcı olan kimseye ise 10 yıl itikaf yapmış kadar sevap verilecektir. İşte ben bu kabrin sahibini böyle derken işitmiştim. O yüzden itikaftan çıktım hemen. Allah Resulü'nün terbiyesiyle terbiyelenen insanlar, insanlara yardımcı oluyorlardı. Cömertleşiyorlardı. Korkak insanlar iseler cesurlaşıyorlardı. İnsanlara yardım yapmaktan zevk almayan, menfaatçı insanlar iseler, menfaati olmayan, yerde olmayan insanlar iseler, birdenbire değişiveriyorlardı, onların işlerine yardımcı oluyorlardı. Allah Resulü, insanların iman etmesi için eline gelen bütün gayreti ortaya koyuyordu. Ebu Cehil hepinizin tanıdığı, Ebu Cehil'in oğlu İkrime. İkrime'nin Müslüman olması için Efendimiz o kadar üzülüyor ki, Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Ebu Cehil'le beraber Bedir Savaşı'nda savaşmış, kafirlerin safında Müslümanlara karşı savaşmış ve Ebu Cehil'i öldüren, kendi babasını öldüren Afra'nın oğulları denilen iki tane yiğit, onlardan birisinin koluna bir kılıç vurmak suretiyle kolunu vücudundan ayırmış olan İkrime. Bu İkrime, Mekke'nin fethi sırasında Yemen taraflarına kaçıyor. Fakat Efendimiz İkrime'nin İslam'a girmesini çok istiyor. Karısı İslam'a giriyor. Ve karısı geliyor, diyor ki Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü diyor, benim kocam şu anda Yemen taraflarına kaçtı. Senden kaçtı, İslam'dan kaçtı. Fakat ben onun İslam'a girmesini istiyorum. Eğer ona teminat verirsen, Mekke'ye geldiği zaman öldürülmeyeceğine dair teminat verirsen ben onu tekrar çağırmak istiyorum. Efendimiz olur buyuruyor. Ve karısı gidiyor, Yemen taraflarına kocasını buluyor. Kocasına diyor ki Allah Resulü sana teminat verdi. Mekke'ye gelebilirsin. Allah Resulü teminat vermez mi? Bir insanın hidayet bulması, eğer bilirseniz, üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır sizin için. Eğer bilirseniz, kızıl, cins, sürü develerden daha hayırlıdır. Allah Resulü bunu böyle söylüyor. Kendisi bir insanın hidayetine vesile olmanın önemini bilmez mi? Ve İkrime geliyor bu teminat üzerine. Efendimiz Kabe'den. Diyor ki Efendimiz'e, ya Muhammed diyor, henüz daha ya Resulallah demiyor çünkü daha İslam'a girmemiş. Ya Muhammed, işte bu kadın diyor kendi karısını göstererek, senin bana teminat verdiğini söyledin, doğru mudur? Efendimiz evet diyor. Fakat Efendimiz İkrime'nin Mekke'ye doğru geldiğini duyunca ashabına diyor ki, İkrime geliyor, İkrime mümin olarak ve muhacir olarak geliyor. Sakın içimizden hiçbirisi İkrime'nin babası Ebu Cehil'e sövmesin diyor. Çünkü ölülere sövmek ölülere kavuşmaz. Fakat onların evlatlarını incitir. Onların akrabalarını incitir. Onları seven insanları incitir. Kabirdeki insanlarla uğraşmayınız. Eğer uğraşmanız gerekiyorsa onların kurduğu nizamlarla uğraşın. Çünkü kabirdeki insanlar, seven insanlar olabilir. Onlarla ulaştığınız zaman belki sırf o yüzden sizin dininize girmeyecek, sizin davanıza girmeyecek, sizi belki vatan haini olarak görecek insanlar olabilir. Ölülerle uğraşmak hiçbir sonuç vermemiştir. Ama onu sevenlerin kalbini kırmıştır. Ebu Cehil, İslam'ın baş düşmanı, Allah Resulü'nün muhatabı olduğu halde, o bizzat tebliğ yaptığı halde iman etmeyen ve İslam'ın gelişmesine büyük darbeler bulmuş olan ve Peygamberimizin ölüm kararını vermiş olan Ebu Cehil, Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Efendimiz Ebu Cehil hakkında bile İkrime'nin kalbi kırılmasın diye sadece ona sormayın buyuruyor. Bir insanı kaybettirmeyin bana. Bir insanı sizden dolayı kaybetmek istemiyorum. Ebu Cehil'e sövdüğünüz için İkrime'yi kaybetmek istemiyorum. Ve Ebu Cehil'in geldiğini görür görmez Efendimiz sevinçten havaya fırlıyor. Ve Rabi diyor, üzerindeki hırkası düştü yere. İklimenin iman etmesini istiyor Efendimiz. Ve İklime geliyor. Efendimizle konuşuyor. Ondan sonra Efendimiz onun İslam'a girdiği zaman neler yapması gerektiğini kendisine anlatıyor. İklime diyor ki, vallahi ya Muhammed, bunlar güzel şeyler. Ne yapmam lazım? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah da ya İklime. Onu söylüyor İklime. Peki bundan sonra ne yapmam lazım? Efendimiz ona buyuruyor ki, ben bir Müslüman oldum, ben bir muhacir oldum, ben bir mümin oldum de insanlara. Şirkten, küfürden uzaklaştım de. O da bunları söylüyor. İklime gibi bir insanın iman etmesi Efendimiz için bu kadar önemlidir. Onu gördüğü zaman ayağı fırlayacak kadar önemlidir. Fakat bugün biz acaba ne kadar insanların iman etmesi için gayret içerisindeyiz? Hasta olabilirsiniz. Fakat davanızı her zaman gücünüz ettiği kadar anlatmak zorundasınız. Cömert olmak zorundasınız. Eğer dava adamı iseniz, dava adamları böyle olurlar. Eğer dava adamı iseniz, dava adamları için bir insanın kurtulması çok önemli bir meseledir. Ve ashab-ı kirama bakıyoruz, Allah Resulü'nün terbiyesiyle terbiyelenmiş olan ashab. Öyle bir hale gelmiş ki, bir insanın hidayet bulması için Amr bin Cemu radıyallahu anh'ın oğlu Muaz bin Cebel ile birlikte, onun da adı Muaz bin Cebel ile birlikte babasının iman etmesini istiyorlar. Babasının iman etmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Etrafınızda iman etmesi gereken insanlar yok mu? İyi dinleyin. İman ettirmek istiyorsanız, eğer insanların imanına vesile olmak istiyorsanız, size sahabe-i kiram örnektir. Gidiyorlar, Amr bin Cemuh'un elinde bir putu vardır, menat. Daima zor zamanlarda ondan yardım istemektedir. Fakat Muaz radıyallahu anh ise babasının bu durumdan kurtulmasını istiyor. Ve diğer Muaz ile Muaz bin Cebel ile birlikte bir plan yapıyorlar. Gidiyorlar, o menat adlı putu oradan alıyorlar. Onun sakladığı yerden, evinde güzel bir yere koymuş. Onu oradan alıyorlar ve götürüyorlar. Kavmin zibilliğini atıyorlar. Amr bin Cemuh radıyallahu anh bunu görünce, tabi henüz daha Müslüman değil. Ve öfkeleniyor. Kim bunu yaptı benim ilahıma diyor. Vallahi eğer yapan kişiyi bilseydim, ona şöyle şöyle yapardım. Fakat oğlunun ve diğer Muaz radıyallahu anh'ın niyeti ise babalarının meseleyi anlamasıdır. Babalarının putperestlikten kurtulmasını istemektedirler. Ve o putun bir şeye gücünün yetmediğini ona öğretmek istemektedirler. Tekrar onu, o Amr bin Cemuh radıyallahu anh, o pislikten alıyor, yıkıyor, tertemiz ediyor, tekrar getiriyor, eski yerine koyuyor. Onlar tekrar alıyorlar geceyle gizlice. Götürüyorlar, gene aynı pisliğin içerisine atıyorlar. Ertesi sabahleyin bakıyor, gene putu gitmiş. Gene ilahı gitmiş. Gene arıyor ve yine onu o pisliğin içerisinde buluyor. İyice öfkelenmeye başlıyor. Fakat tabii Allah hidayet nasip edecekse bir de düşünmeye başlıyor diğer taraftan. Ve tekrar onu temizliyor, alıyor, yıkıyor, geri getirip aynı yerine koyuyor. Fakat bu sefer onun boynuna bir kılıç asıyor. İşte diyor sana kılıç. Eğer sende bir hüner varsa gelenleri bununla öldür diyor. Ve o gece tekrar o sahabiler gene alıyorlar ve o gün bir affedersiniz bir köpek ölmüş. Köpeğin leşini o putu bağlıyorlar. Ve ikisini birlikte yine o pislik çukurunun içerisine baş aşağı atıyorlar. Ertesi sabahleyin gene bu hali görünce artık diyor ki Eğer sende bir marifet olsaydı kendini koruyabilirdin. Kendini koruyamayan bir ilah ben nasıl koruyacak diyor. Ve çocuklarının telkinatıyla orada İslam'a giriyor. Allah'tan başka hiçbir ilahım olmadığını kabul ediyor. Çocukları babalarının iman etmesi için gereken her şeyi yapıyorlardı. Bugün de anamız babamız, kardeşlerimiz içerisinden, akrabalarımız içerisinden meseleyi anlayamayan insanlar vardır. Bu insanların bu durumdan kurtarılması için buna benzer faaliyetler yapmak zorundayız. Tabii bugün açık bir put yok ki onu inkar ettirelim diyeceksiniz. Onların işi belki kolaydır. Bu putun bir şeye gücü yetmediğini anlatmak kolaydır. Bugünün şirki gizli bir şirk halini almıştır. Bugün insanlara açıkça bir şirki gösteremiyorsunuz. Ama yine de ne yapıp edip onlara şirk içerisinde olduklarını göstermeniz gerekiyor. Allah mı yarattı insanları yoksa insanlar mı yarattı? Allah yarattı diyecekler. Kainat Allah mı yarattı yoksa bu insanlar mı yarattı? Allah yarattı diyecekler. O zaman onların akıllarına hitap ediniz. Ve onlara deyiniz ki madem Allah yarattı öyleyse Allah mı daha iyi bilir? Yoksa insanlar mı daha iyi bilirler? Allah daha iyi bilir diyecekler. Onlara soru sorunuz. Ve onlardan cevap isteyiniz. Onların meseleyi anlaması için, düşünmeleri için onlara soru sormanız lazım. Sahabe-i kiram putunu alıp götürüyordu. Çöplüğe atıyordu anlasın diye. Hiçbir şeye gücü yetmediğini anlasın diye. Siz de bugün Allah'ın kainatında Allah'ın kullarına, Allah'ın istemediği kanunları koyanlara, bu insanların bunlara hakkı olmadığını anlatmak için onların akıllarına hitap ediniz. Allah mı daha iyi bilir yoksa bunları mı daha iyi bilir deyiniz. O zaman Allah daha iyi bilir diyecekler. Bugün adı Alevi olmakla birlikte Alevi olmaktan çıkmış, bir mezhep olmaktan çıkmış, gerçek Sünni Alevidir. Gerçek Alevi de Sünnidir. Aralarında fark yoktur. Fakat Alevi, Alevi olmaktan çıkmış. Sünnilerin de çoğu Sünni olmaktan çıkmış. Ne Alevinin ne Alevinin Aleviliği kalmış, ne Sünninin Sünniliği kalmış. Fakat Alevilerdeki Alevilikten uzaklaşma çok daha açık bir haldedir. Sünnilerdeki biraz daha gizlidir. Her ne kadar onlar da uzaklaşmış olsalar da. Alevilerin içerisinden artık mezhep olmaktan çıkmış, ayrı bir din haline gelmiş olanları vardır. Hazreti Ali'ye Allah diyenler vardır. Allah'ın oğlu diyenler vardır. Peygamber diyenler vardır. Bunlar etrafınızdadır. Bu insanların akıllarına hitap ediniz. Sahabe-i kiram nasıl ki onların anlaması için gereken her şeyi yapıyor idiyse, siz de onların anlaması için her şeyi yapınız. Ali Allah'tı. Fakat insan kılığında gelmiş bir Allah'tı diyorlar. Haşa. O zaman deyiniz ki, peki filan kişi de Allah'ım diyor, ne diyeceksin? Olur mu öyle şey canım diyecek. Peki Ali Allah oluyor da neden bu Allah olmasın? Nereden biliyorsun bunun da insan suretine gelmiş Allah olmadığını? Madem ki sen Ali insan suretine gelmiş Allah'tır diyorsun, öyleyse filan Ali de neden Allah olmasın? Veya adı Ahmet Mehmet olabilir, bu defa da Allah Ahmet ismi de gelmiş olamaz mı öyleyse? Bütün insanların aynı iddiada bulunabileceklerini söyleyiniz. Bütün insanlar ben Allah'ım diyebilirler ama insan suretinde geldim. O zaman bunlara nasıl cevap vereceksiniz? İnsanların akıllarına hitap ediniz. Onların meseleyi anlaması için, şirkten ve küfürden, kutperestlikten kurtulabilmesi için onların akıllarına hitap ediniz. Ve sancı içerisinde çalışınız. Ve insanların sizin anlattıklarınızı anlamaları için şunu unutmayınız ki anlattıklarınızın ihlas mühürüyle mühürlenmesi lazımdır. İhlas mühürüyle mühürlenmemiş olan ifadeler kalplere girmeyecektir. söz ağızdan çıktığı zaman ya ihlas mühürüyle mühürlenir, ya riya mühürüyle mühürlenir. Her kalpte iki tane mühür vardır. O kalbin bekçisi, o mühürlerden biriyle muhakkak mühürler. Ağzımızdan çıkan kelimeler, o mühürden biriyle mühürlenir. Ve herkesin kalbinde yine bir bekçi vardır. O bekçinin adı da ihlas bekçisidir. Hatta kafirin kalbinde bile bu bekçi vardır. Anlattıklarımız kafirin kalbine girer veya girmez. Ne zaman girer? Eğer anlattıklarımız ihlas mühürüyle mühürlenmiş ise kalbinizdeki bekçi tarafından. O zaman kafirin kalbindeki bekçi, ihlas bekçisi geç gir der. Ama anlattıklarımız eğer riya mühürüyle mühürlenmiş ise o zaman kafirin kalbindeki bile, bırakın Müslümanı, kafirin kalbindeki o bekçi ona izin vermeyecektir. Sen riya kokuyorsun diyecektir. Riya kokan kelimeler kalplere tesir etmeyecektir. İhlaslı olursanız Allah sözlerinizi kalplere tesir ettirecektir. Çalışırsanız muhakkak anlattıklarımızdan en azından birkaç tanesi meseleyi anlayacaktır. Ve o insanların içinden belki şehitler olacaktır. Belki gaziler olacaktır. Her şehirde 70 kişiye şefaat etme hakkı verilecek. Sizin anlattığınız insanlardan bir tanesinin şehit olmasını ve sizin de bütün günahlarınızın onun şefaati sayesinde kurtulmasını istemez misiniz? İhlasla anlatınız. İnsanların her birinin ayrı bir hastalığı vardır. İyi bir doktor herkese gereken ilacı veren doktordur. Herkese gereken ilacı veriniz. Allah Azze ve Celle İslam ahlakıyla ahlaklanmış olan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış olan kullarından eylesin. Allah Resulü'nün merhametini bizlere de nasip eylesin.
Amin.
O insanların iman etmesi için ne kadar kendisini, ne kadar fedakarlıklar içerisinde çalışıyordu. Kendisine atılan tükürüklerle bir insan isteseydi, banyo yapmak isteseydi, rahatlıkla kafi gelecek kadar tükürüklere muhatap olmuş Allah Resulü. Onun sabrı, onun merhametiyle Allah Azze ve Celle cümlemizi teşhis eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.